Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Alper Çavan. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. İyidir. Seni sormalı.
Ben de iyiyim.
Yuvarlanıp gidiyoruz.
Yuvarlanıp gidiyoruz. 18 Kasım, 23 Kasım arasında konuşacağız. 47 numaralı gündemdeyiz.
Evet.
Bizi her zaman olduğu gibi teknoseyir.com'dan da takip edebilirsiniz. Bu yayınlardan yayınları izliyorsanız destek olmak için yine teknoseyir.com üzerinden abone olabilirsiniz. Plus abonesi olabilirsiniz. Sosyal ağlardan da teknoseyir ismiyle takip edebilirsiniz.
Plus aboneler bir gün önce
evet.
Gündemi dinliyor.
Aynen öyle. Şimdi başlayalım bakalım. Kara Cuma ya da Black Friday yurt dışındaki ismiyle Türkiye'de başlamaya başladı. Ama biraz bir şöyle bir tuhaflık var. Erken başladı fark ettiysen.
Ya şimdi tabii herkes bir alışveriş çılgınlığı doğacak. Ben evet. Bir gün önce başlatayım, bir hafta önce başlatayım. Hemen sulandı bu iş.
Öyle oldu.
Bu herhalde bir günden değil de bir haftaya çıkacak.
Öyle gözüküyor.
Herhalde. Tabii bir hani bunu başlatan, şey yapan bir merci bir şey olmadığı tabii. İçin tabii insan istediği adam isterse her hafta bir cuma yapar. Keyfine kalmış. Tabii şimdi yaratıcılık konuşturuyor bütün firmalar. Ben listesini çıkartmaya çalıştım. İşte muhteşem cuma, müthiş cuma, süper cuma falan filan herkes. Teknosa tekno cuma demiş. O yine en yaratıcı, onu beğendim. Şey buldum. Tabii şey tartışmaları bitmiyor. Bu gerçekten indirim var mı yoksa bu indirimler yalan mı? Geçen evet. Haftaki fiyatın aynısı, sadece üzerinde indirimli yazıyor. Ki var, bu da böyle insanların gözleriyle gördükleri bir şey. Bu yapılıyor. Hatta hani her işletme, yani 3 kalem malı var adamın, o bile yapmış. Ya senin zaten belli şeyin, hani fiyatlarını akılda tutmak mümkün senin. O bile yapmış aynı fiyatları hani, indirimli diye bak, koymuş.
Kullanıcılar da uyanık. Mesela herkes şey yapmış, almak istedikleri şeyi önceden belirleyip screenshotları almışlar.
Tabii ki bekliyor, yapsınlar. Bunu yapsınlar. Aslına bakarsan hani kimi arkadaşlar diyor ki ya alışveriş sitelerinde fiyat geçmişi olsun. Hı. Haklı, haklı bir istek. Ama
fiyat arama motorlarında
kime
olabilir.
Kime yaptıracaksın?
O benim bildiğim kadarıyla. Şimdi hangisinde var bilmiyorum da galiba fiyat arama motorlarında
ya
oluyor.
Ya işte Akyakçe falan siteler var. Onlarda böyle şeyler var da onlar doğru düzgün çalışmıyor biliyorsun. Hı. Hani şimdi şu da var. Bir ürünün fiyatı derken biz teknoloji incelemelerinde ürünlerin fiyatını internetten arıyoruz. Şöyle bir gerçek de var. Şimdi her yerde 700 lira olan bir şey bir sitede 200 lira. Ama siteye giriyorsun, site Allah'lık. Şimdi bunu kabul etmeli miyim, etmemeli miyim? Bunun ya her yerde 700 lira olan şey 200 lira olamaz.
Evet.
Ya çalıntı.
Bir şey vardı.
Ya gelmeyecek. 200'ü vereceğim, malı alamayacağım. Şimdi bu ürünün fiyatı 200 lira diye ben direnecek miyim? Bizimle didişen takipçiler bunu yapıyor. Sen diyorsun bu ürün 1000 lira, adam hayır 500 lira diye kendini paralıyor. Bakıyorsun 500 lira, evet bilmem ne sitesinde ya da bilmem ne forumunda adamın biri yazmış 500'e veriyorum diye. Hı-hı. Veren var mı, alan var mı belli değil. Ürün 500 lira diyor.
Öyle.
Dolayısıyla hani araba motoru falan yanıltılır ya da verileri şey olmaz, sağlıklı olmaz.
Evet.
Onu, yani evet. Şey de önemli benim için, bir mağazaysa o mağaza bana 3 aylık geçmişini gösterse bir keyif olur. Ha tabii şöyle de diyebilirsin. Bu şarlatanlığı yapmayı kafaya koymuş adam. Geçmiş verileri değiştiremez mi? Değiştirir tabii.
Değiştirir.
Yani, o yüzden bu da çözüm değil tabii ki.
Doğru.
Ama gerçekten bir ürünü almak için bekliyorsa arkadaşlar haftalarca, aylarca arada kontrol etmelerinde hatta not almalarında fayda var.
Evet.
En azından hani kandırılmadı yani ya da bilerek hani alacaklarsa da indirimde aynı fiyata bile hani yemedim kazık biliyorum kandırıldığımı derler. Bir zararı yok.
Vallahi yani tabii ben 30 parça ürün aldım şu ana kadar.
Oo.
Bu indirimden, ama ne aldın? Migros'taki alışverişimi yaptım internet üzerinden.
Ona bir şey diyemem,
yani,
bilemiyorum.
Artık çünkü insanın aklına şey geliyor, telefonlara bakıyorsun işte monitör, laptop bakıyorsun. Hayır, artık ben şeye de bakıyorum, o daha mı ucuz diye, deodorant daha mı ucuz diye bakıyorum internetten. Daha ucuzsa da internetten alıyorum. Bu kadar basit
ya
yani.
Ya şimdi tabii her şey internetten alınabilir hale geldi. Neden almasın insanlar? Hı. Ama ticaretin zayıf halkası, e-ticaretin zayıf halkası kargo.
Kargo.
ben bir şeyi almadan önce şeyin hesabını yapıyorum. Nasıl, hangi gün gelir? Ben o gün nerede olurum? İşte geldik bulamadık mı olur? Hangi firmayla yolluyor? Mesela e-ticaret firmalarından şunu isterim. Lütfen hangi firmayla yollayacağınızı bildirin kardeşim satın alma aşamasında. Çünkü belki ya bizim buraya, biz İçerenköy diye bir yerdeyiz İstanbul'da. Çok şey bir yer değil, hani yüksek gelirli falan bir yer değil. PTT gelmiyor. PTT burada, PTT müdürlüğü bizim gözümüzle buradan bakınca balkondan görüyoruz. PTT kargo gelmiyor kardeşim buraya. Ya çok geç geliyor. Ya gel, yani hiç gelmiyor, sıraya geliyor. İşte bilmem nereden, şubemizden al diyor. O şube o senin gözünün gördüğü değil. Yer değil. Göremediği bir yer. Dolayısıyla ben PTT kargo ile yollanan bir şeyi almıyorum. Hani eğer elimde bu hak varsa, alışveriş sırasında görürsem PTT kargo ile yollanacak, yapmıyorum o alışverişi. Bunu bilmem lazım ama işte satın aldıktan sonra görmemem lazım.
Bu dediğin
en
şey...
basit şey bu. PTT kargo yerine herhangi bir hani her bölgede farklı bir firmayı koyabilirsin.
Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ben de hani madem kargodan açtı, benim de mesela geçen bekleyen bir kargom varmış. Kargocularla da böyle çok tanıdık haline geliyorsun artık. Abi senin bir paketin var dediler. Aa ne paketi dedim. Gittim, hakikaten biz yokmuşuz evde. ama biz şimdi otomatikman şeyi bekliyoruz. Hani kağıt yapıştırıyorlar ya.
Onu da yapmıyor.
Onu yapmıyorlarmış. Yurt içi kargo için konuşuyorum. Söyleyeyim de hani bu aralar kargo alışverişiniz çok olabilir. Deniyor ki senin artık telefon numaran hani kargoda var, bizde var. Biz diyor sana SMS atıyoruz.
Evet.
Eğer diyor ulaşamıyorsak, yani telefonun yazmıyorsa kağıtta o zaman yazıyoruz diyorlar. SMS'leri işte kontrol edeceksiniz.
Garip garip şeyler. Ama SMS'i de kontrol edeceksin yani artık.
İşte, abi 2019'da SMS yani bilmiyorum.
Ne yapsın, WhatsApp'tan mı mesaj atsın? Yani bir SMS gayet bugün kabul edilir bir şey.
Başıma gelen diğer örnek, bu da Amazon.com.tr'de başıma geldi. Adamlar aradılar. Dediler ki kargonuz yola çıktı, evde misiniz? Evdeyseniz bire basın.
Ya işte bunların,
bastım ve adam 15 dakika sonra geldi.
Bunların olması lazım. Bunlar teknolojinin doğru kullanımı. Ama kargo firmaları, şimdi elemanında da konuşsan o da dağıtıcı. Adam diyor ki abi 5 kişinin yapması gereken işi ben kendim yapıyorum.
Öyle.
Yetişmiyor. Söylenebilecek bir şey yok. Ya da şöyle, hani sen o elemanın eline bir şirketin telefonunu verip de insanları ara dersen arar. Ama onun kendi kişisel telefonundan aramasını bekliyorsan aramaz tabii
bazen
ki adam.
Bazen bekliyormuş hatta.
İşte o komple düzelmesi lazım. Bütün hem kargo ücretleri çok yükseldi ama alınan hizmet kalitesi gittikçe düşüyor. Hele böyle indirim çılgınlığı falan dönemlerinde gelmez oluyor. Dağıtım yapılmaz oluyor. Eline ulaşmaz oluyor şey, evet. Mallar. Lütfen hani çözülsün. Herkes parasıyla bir şey alıyor. Günahı da yok. Adam satışa sunulmuş bir şeyi sipariş etmiş. Kargo firmasının eleman almaması falan, adam onu, tüketici onun hesabını yapacak değil.
Öyle. Bugün işte şubeye gittiğimde abi gördüm. Yani artık şube müdürünün masasında bile kargolar vardı. O kadar
i̇şte
taşmış vaziyette.
İşte bu bir süredir öyle. Öyle. Tamam, onların da işi zor ama tüketici de alışverişini yapmak istiyor.
Öyle.
Burada o zaman hepsi buradası, gitti gidiyor Amazon'u. Bunların
kendisi yapacak.
Bu kargo firmalı ya kendisi yapacak ya da bu kargo firmalarıyla masaya oturup zaten oturuyorlar, indirim alıyorlar bilmem ne. Oturup nasıl bu süreç iyileşebilir? Bunu konuşacaklar.
Abi ben şey anlamıyorum, yani bir yandan da demek ki böyle bir ihtiyaç var, bir kargo firması ihtiyacı var. Bir yeni isimler çıkması lazım belki de. Niye çıkmıyor acaba?
İşte bilmiyorum, bilmiyorum. Bir sürü firma var zaten ama hepsi hizmetin kötülüğünde yarışıyor. Bazen şube bazında bir yerde çok iyi çalışan bir şube olabiliyor. Ama işte şube bazında iyilik öyle, kötülük... Ben her zaman şeyin de etkisini gördüm. Hani çok kargo işin oluyorsa getiren adama bir nasılsın, iyi misin desen.
Evet.
Postacıya %100. Bir nasılsın desen %100 olumlu etkisi oluyor.
Kesinlikle doğru.
Bilemem yani e-ticaretin Türkiye'de bence kargo sorunu var. Her şeyden önce.
Evet. Bir sorun daha var. Vergi sorunu abi. Vergi paketi mecliste kabul edildi. Dijital hizmet vergisi geliyor artık.
Evet. Biz bunu çok konuştuk geçen haftalarda. Dediler ki efendim o şey daha tasarı halinde falan. Bu geldi, hayata geldi.
Evet.
Şimdi Spotify falan yeni zamlar yapacak mı bakalım?
Evet, onu bekleyeceğiz.
Yani daha yakın zamanda yapmıştı.
Yakın zamanda yapmıştı.
Bir zam daha yapacak mı?
Evet.
Ama yapmayanlar yapacak işte. Çıktı vergi, çıktı o zam mı tabii ki sana yansıtacak firmalar.
Aynen öyle. E-Devlet sisteminde Turkcell kullanıcısı olmayan vatandaşlar bir bakmışlar ki Turkcell abonesi olmuşlar.
Neymiş açıklaması?
Turkcell açık sehven öyle gözükmüş. Şey değil hani senin o adamlara bir ücret falan yansıdığı falan yok ama orada bir Turkcell aboneliğin gözüküyor. İnsan tabii yani ya ben abone değilim niye böyle? Şeymiş yani ilk başta şimdi Turkcell tabii Turkcell değil Süper Online de aynı zamanda. Evet. Süper Online abonesisin. Sen Turkcell kullanıcısı olarak da gözükmüşsün sistemde. Fakat şey diyenler de olmuş. Ya benim hiç alakam yok. Bende de Turkcell var diyenler de olmuş.
Bende de otur bir şey var. Hiçbir zaman Süper Online hani tarih öncesi internet, dial-up internet falan zamanı dışında Süper Online abonesi olmadığım halde ben Süper Online aboneliğiniz şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Mesajlar geliyor. He. Çağrı merkezini arıyorsun. Diyorsun kesinlikle bir şeyim benim aboneliğim yok. Onlar da bir şey bulamıyorlar ama öyle bir şeyler var. Ya birisi mi telefonu yanlış girdi falan bilmiyorum. Bir kaos durumu.
Sonuç itibariyle E-Devlet'te düzgün gözükmesi için gerekli tedbirleri alacaklarmış.
İyi.
Türknet bazı üyelerinin kredi kartı bilgisini açık etmiş.
Online işlem merkezinde.
Evet.
Yani bu 50'den az şeklinde bir bilgi geldi Türknet tarafından. Resmi bir açıklama bildiğim kadarıyla yapmadılar. Çünkü onu da şöyle hani bu tür olayları artık bu kişisel verileri koruma kurumu falan bildiriyorsun. Hatta ceza yiyorsun falan filan bir boyutu var. Dolayısıyla kendi kafana direkt hareket edemiyorsun. O sürecin işlediğini söylediler. Fakat diyorlar ki bir 50'den az kişinin kredi kartı bilgisi gözüktü. Başka kullanıcılara. Yani hackerlara falan değil de şeyi kullanan. Bu da diyorlar bizim bir hani sitenin hatasından, programlama hatasından hani hack'ten falan değil. Bizim bir online işlem merkezinin programlanmasıyla ilgili bir hatadan oluştu. Biz diyorlar kimlerin gözüktüğünü de biliyoruz ki onlara SMS gitmiş. Kimlerin gördüğünü de biliyoruz. Hani süreci takip ediyoruz dediler ama öyle bir hack saldırısı falan geçen şeydeki o Premier DC falan gibi bir şey değil dediler.
Evet.
Benimle görüştüklerinde ben de bu kadarını biliyorum.
Bu arada o hatayı yaşayıp Türknet'e ileten arkadaş da bizim TeknoSeyir'de yazan çizen üyelerimizden bir tanesiymiş.
İşte bloğuna yazmış
evet, ekran görüntüsüyle
falan kullanıcılara hata mesajı içinde başka kullanıcının bilgileri gözükmüş bir süre için.
Türknet'te yapmış ücretsiz abonelik vermiş.
Ödül olarak. Apple'da 200 lira falan veriyor ya 100 lira. Yağdı. 300 verdi, 200 verdi, bir de 100 lira mı ne verdi 3 kişiye? 3 ayrı para verdi biz bir hafta içinde, 10 gün içinde Apple. Neye göre 100'ü 200'ü belirliyorlar bilmiyorum.
YouTube'a paralı abonelik sistemi geldi Levent abi. Belki görmüşsündür, denk gelmişsindir. Şimdi soruyorlar. Ya
zaten
premium zaten var.
Para veriyoruz.
Bu öyle değil. Bu şey abi. Bunu Twitch gibi düşün. Yani insanların birazcık destekledikleri kanallara yardımcı olmak için tarzındaki abonelik bu. Onun karşılığında da şimdi Twitch tabii YouTube'un çok önünde o konuda. Mesela canlı yayınlarda falan sunduğu bir sürü oyuncakları var diyelim. O tarz şeyleri YouTube'da sunmaya başladı. Ve yoktu. Uzun zamandır mesela abonelik değil de tip sistemi var mesela YouTube'da. Bize açık değildi.
Evet.
Şimdi bununla beraber Türkiye'ye de açıldı. Ya bu yenilikler birkaç ay önce geldi. Yani yanılmıyorsam 2 ya da 3 ay önce geldi. Twitch himsi yenilikler. Şimdi onlarla beraber bu da Türkiye'ye de açıldı. Yani bizim için önemli olan o. Bakalım.
Tip ne ya? Bahşiş.
Evet, bahşiş atıyorsun.
3-5 atın. Öyle diyecekler.
Evet.
Onlar da yapacak. Hadi hayırlısı. Yalnız bak bu abonelik işinin şimdi bunun İngilizcesinde bu yeni gelenin adı ne?
Abonelik. Tamam, abonelik.
İngilizcesinde abonelik değildir herhalde.
Yani normal üye oluyorsun işte kanala paralı üye oluyorsun.
Şimdi tamam da adın ne? Kelimesi ne?
Kelimesi de bilmiyorum.
Şimdi bu abonelik kelimesi kafa karıştıracak. İnsanlar, çocuk bile kendi kanalı var, diyor ki kanalıma abone olun. Orada subscribe'ı kastediyor. Şimdi bununla karışacak bu iş. Hani bunun bir, bu sistemlerin bir ayrılması, bir adlandırılması lazım. Subscribe yapıyordun, evet. Abone, takip ediyordun. Şimdi
join yazıyordu bildiğim kadarıyla.
İşte bu benim aklıma doğru. Yatmıyor bu.
Çoğu kişi zaten ya şeyde patladı. Premium da hani ya bu premium zaten ben para veriyorum YouTube'a.
İşte o var. Hani, şimdi ben bizim kanala abone olun diyorum insanlara.
He, ama paralı abone.
Paralıya kastetmiyorum. Evet. Paralı için o lafı edemem ben.
Evet.
Hani bu nasıl olacak bu iş?
Evet. Valla açıkçası şey birkaç tane maddesi var. Öyle sadece bir şeyi enable etmekle açılan bir şey diyor. Birkaç tane şey var. Adımı var diyelim. Biz de bakıyoruz. Hani açacak mıyız, açmayacak mıyız? Çünkü şöyle bizi de şöyle tuhaf bir durumda bırakıyor. Bizim zaten abonelik
bizim
sistemimiz var.
Bizim kendi sistemimiz var zaten. Evet. Bu onunla bağlı bir şey değil. Bu ayrı bir şey.
Bu ayrı bir
adı
şey.
Abone. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Özellikle YouTube burada tam olarak halt ediyor. Çünkü premium diye bir şey çıkarttı. Hı-hı. Bir de. İnsanlar bu hafta teknoloji basınında, dünyada, bilişim basınında, bilişim üzerine yayın yapan yayınlarda bir subscription fatigue diye bir şey konu konuşulmaya başlandı.
Hı hı, doğru.
Bir sürü abonelik insanların tepesini attıracak artık.
Doğru.
3-5 dolardan 1000 tane abonelik, unutuyorsun abone olduğunu bile. Bugün eminim bir sürü kişi YouTube Premium'u şu anda unuttukları için parasını ödüyorlar.
Olabilir.
Çünkü ona 3 ay önce bedava verildiğinde aldılar, başlattılar. Şimdi her ay çekiliyor para, farkında bile değiller. Çünkü güzel güzel reklamsız da izliyorlar. Hani akıllarından da çıktı. Bu 1000 tane abonelik üzerine abonelik kesinlikle kafa karıştıracak ve terse tepecek bir şey bence.
Öyle.
Bakalım nasıl bir sonuç olacak, bize nasıl yansıyacak.
Yaşayarak öğreniyoruz biz de. Twitch'te şey oturttu sistemi. Gidiyor yani o an yayında adam canlı yayın yaparken adamlar habire para bağışlıyorlar bilmem neler. Bu, ya onlar oturdu. Orada kimse itiraz etmiyor buna. YouTube'da çok geri kaldı. YouTube oyun meselesinde yok oldu gitti mesela artık. Hiç kimse
evet,
ciddiye almıyor.
Tutulmadı.
Evet. Biz de bakacağız. Yani bir deneme için biz de belki açarız. Bir önce biz kendimiz de bir öğrenelim de.
Şimdi YouTube'un başka problemleri var. Geçen hafta çocuk meselesi işte içerik çocuk içeriği mi değil mi şey vardı. Bugün mesela hobi dünyasında sesler yükseldi. Çünkü adam diyor ki YouTube dışında Amerika'da FTC'de Ticaret Komisyonu da diyor içeriğin yılbaşından itibaren çocuğa göre mi değil mi diye, çocuğa hitap ediyor mu değil mi diye karar verecek diyor. Adam diyor ki adam maket uçak kanalı. Hı. Ben diyor sadece büyüklere hitap ediyorum. Yaş ortalamam da diyor 25. Ben diyor sadece büyüklere yönelik yayın yapıyorum. Şey yaparsa diyor bu FTC'den diyor memurun biri bakıp da bu kanal çocuklara hitap ediyor diye düğmeye bastı mı benim diyor bilmem kaç yüz videom var. Toplam diyor borcum bilmem kaç milyon dolara geliyor diyor.
Doğru.
Bunun diyor şeyi garanti edilmezse, benim bu cezayı yemeyeceğim garanti edilmezse ben kapatacağım bunu göze alamam diyor bu riski. Hı-hı. Çünkü şu anda diyor bu yasa sadece afaki ifadelerle doğru, bir memurun diyor keyfine diyor kalmış durumda.
Öyle.
YouTube tarafı değil, Amerika'da bu Ticaret Komisyonu tarafı YouTube diyor baktı kanallara, videolara. Hı-hı. Fakat diyor bunlar ayrıca bakacaklar. Hı-hı. Tutup da şimdi benim izlediğim kanallar var, adamlar oyuncak arabaları restore ediyorlar. Çocuğun yapacağı bir şey değil. Torna var, matkap var, bilmem ne var, kimyasal maddeler var, zehirli maddeler var. Büyüklerin uğraşacağı bir hobi. Ama oyuncaklarla uğraşıyorlar. Hani diyebilirsin ki büyük de oyuncakla uğraşmasın. Ayrı tartışma. Şimdi bu adamın içeriği tamamıyla büyüklere yönelik. Ama birisi bakıp da araba kanalı, oyuncak araba kanalı ya çocuk kanalı dedi mi adam yandı.
Bitti.
Adam yandı.
Hem de nasıl yanıyor biliyor musun? Onun sebebini açıklayayım. Şimdi YouTube bizlere şeyi verdi. Bu içerik çocuk içeriği mi değil mi işaretliyorsun sen. Bu senin de bahsettiğin maketçi bu çocuk içeriği değil diyecek tamam mı?
Değil diyor. Ama şimdiki haliyle işine devam
evet,
etmek istiyor
adam. Ama adamın biri işte senin dediğin memur bu hayır bu çocuk içeriği derse adam yalan beyan etmiş olmuş sayılıyor.
Işte,
ve onun cezası var
işte,
ve çok pahalı.
Bilmem kaç yüz videom var diyor adam. Evet. Bilmem kaç bin dolardan milyon dolar ediyor diyor.
Evet.
Bana çıkacak ceza.
Öyle doğru söylüyor.
Hani ne işim var kapatırım giderim diyor. Bu böyle şeyler için, böyle şeylerle uğraşan herkes için geçerli. Şimdi benim yine takip ettiğim oyuncak kanalları var. Büyükler için. Kimse oynamıyor oyuncaklarla. Adam G.I. Joe yok Star Wars, Wars figürlerini falan işte tamir ediyor. Hurdalıktan buluyor, boyasını yapıyor falan filan. Hepsi sadece büyüklere yönelik kanallar öyle. Bunlar ama konu oyuncak.
Evet.
E işte oradan bir memur bu oyuncak dedi mi yandın. Yandın.
Doğru.
Yani bu şöyle yılbaşıymış başlangıç öyle. Tarihi. Yılbaşına kadar ya YouTube bu insanları tatmin edecek hani hı-hı. korkmayın bir şey olmayacak diye ya da bir sürü kanal bırakıp gidecek ya başka platforma gidecekler hı-hı. ya bu işi bırakacaklar. Bizler için bile önemli çünkü FTC Amerikan kurumu, ticaret kurumu Amerika'daki kanala diyor ki ceza öde işte evet. ceza kestim. Bizim gibi Türkiye'ye erişemediği adama da diyecek ki YouTube adam için YouTube'a diyecek ki kaldır, hı-hı. kapat diyecek. O yüzden bir ayrım noktasına geldi bu sene için, bu sene YouTube. Sene sonunda belli olacak.
Evet.
İşte bu...
Abi ben sana söyleyeyim, bazı şeyler yasak sağmak için yapılır. Bu böyle bir uygulama çıkacak. Kimsenin başına bir şey gelmeyecek diyorum ben.
Ama işte adam, ben bu sabah daha buraya gelmeden önce seyrettim bir kanalın videosunu. Adam diyor ki ben bu riski göze alamam.
İşte tabii o ayrı bir şey.
Ha, yılbaşına kadar diyor netleşmezse ben diyor gideceğim. Hı-hı. Zaten diyor benim hobi dükkanım var, şeyim var. Hani kanalı manalı bırakırım, işime devam ederim diyor
YouTube'un
adam.
YouTube'un şu ana kadarki tavrı biz diyor işte altyapıyı yaptık, seçeneği koyduk, gerisine karışmayız şu anda böyle diyorlar.
İşte öyle derse yayıncılar gidecek.
Evet.
Çünkü kimse hani bir... Afaki ifadelere şey demişler, appealing to child demişler, yani çocuğa seslenen, hitap eden. Hı. Adam da diyor ki ya şey olabilir hani ben ne bileyim işte 67 model Mustang'in lastiğini değiştirmeyi de seyredebilir çocuk. Hı. Benim hoşuma gitti der, seyreder. E ne yapacağız?
Evet.
Bunda
bu
mı çocuk
şey? Hiç düşünülmemiş abi, hiç düşünülmemiş. Ya onların kafası belli ki şeye çalışmış. Ya ben masal kanalı açtım, çocuklara masal anlatıyorum. İşte tamam, bu %100 buna çocuk. Uyan bir şey. Ama senin dediğin olay çok arada kalan bir şey. Ona da kim ayırt edecek? Bir yapay zeka falan da yok yani orada karar verecek. Bir de şey yok. İtiraz yollarını da yapmamış YouTube.
Ya adamlar şeye isyan ediyorlar. Bunun diyorlar net, kanunun ifadelerinin net olması lazım. Çocuğa sesleniyor diye... Bir şey dedin mi ne sesleniyor çocuğa? Tabii. Benim çocuk manyak diye dersin. Hani 20 tonluk kamyonlarla ilgileniyor sadece. Hı-hı. E onu Caterpillar'ı da mı yasaklayacaksın? Hani ya da tabii. işte çocuk kanalı. Ya mesele de şu şimdi bilmeyenlere söyleyelim. Çocuk kanalı o değil. O olması olmaması meselesi şu. Amerikan hükümetinin baskısı nedeniyle Google, YouTube şey diyor. Çocuk kanalında reklam olmayacak. Çocuk reklamı olacak. Şey gözükmeyecek.
Takip edilmeyecek.
İşte bu reklamı tıkladı mı, bu adam tıklamadı mı, izledi mi sonuna kadar öyle takipler olmayacak çocuk hı hı. şeyinde. O reklamlar da para etmiyor.
Evet.
Mesele bu. Yoksa hani yayınlanmayacak işte çocuk içeriği olan kanalı kapatırım diye bir şey yok. Ama benim kanalım çocuklara yönelik değil deyip normal bugünkü gibi yayını devam edip reklam gelirini kazanmaya devam edip de içeriğinde çocuk içeriği çıkarsa yanıyorsun.
Evet, çok büyük para cezası.
Yanıyorsun. Tam tersini yapabilirsin. Çünkü orada zaten benimki çocuk kanalı dedin mi reklam gelirini onda birine indiriyorsun. Hı hı. Her şey düşüyor. Tamam o durumda sen ne bileyim işte Shakespeare'in İngiliz edebiyatına etkisi üzerine yayın yapmaya devam et. Sen zarardasın. Hı hı. Ama tersi yaptırımlarla
evet.
geliyor üzerine. Mesele bu, kriz bu. Geçen haftaları takip etmeyenler için de özetlemiş olalım.
Doğru.
Evet, bu 2020'ye kadar bu tartışmalar sürer. Hı hı. 2020'de de işte dananın kuyruğu kopar. Bizleri hı. ilgilendirmiyor. Amerika'nın derdi değil.
Değil, değil.
Onu da söyleyeyim. Hani yayın yapan kanalı olan arkadaşlara onu da söylemiş olayım.
Evet. Huawei'nin Amerika lisansı 3 ay daha uzatıldı. Amerikan firmalarıyla çalışabilmesi için gerekli izni.
Bu kaçıncı 3 ay?
Böyle gidecek herhalde.
İşte böyle uzata Trump gidene kadar uzatacaklar. Trump gitti mi de ya yeni başkan biz bir daha masaya oturalım herhalde der. Hı hı. Bilmiyorum. Ya çünkü Huawei gibi büyük bir firmayı kesemiyorsun.
Yok.
Yokmuş gibi davranamıyorsun. Bir sürü şeyde bağlısın sen de ona. Trump gitmiş Apple'a şey demiş bu hafta. 5G'ye, Amerika'yı 5G'ye geçirelim sizinle birlikte. Apple'ın kendine hayrı yok ki 5G konusunda. Apple'da 5G var mı? Yok. Şu anda yok. Apple baz istasyonu bilmem ne yapan bir firma değil. Altyapı yapan bir firma değil. Nasıl seni 5G'ye geçirecek? O anca telefon satar. Baz istasyonlarını, altyapıyı işte başka firmalar. Nokia, Siemens, Ericsson, Huawei bilmem ne yapıyor. Evet. Mecbursun işte. Biriyle çalışacaksın bunların.
Amazon müzik hizmetini ücretsiz şekilde daha çok platforma yaymaya karar vermişler tabii.
Reklamla destekli,
tabii ücretsiz de değil, reklam
Türkiye
destekli.
Yok bazı ülkelerde.
Evet ama cihaz olarak da şeye
Android'e
çıkmış.
Falan. Evet,
çeşidini arttırmış ve bu o kadar etkili bir şey ki Spotify'ın hisse senedi değerleri düşmüş %5.
Amazon tabii Türkiye dışında çok büyük. Otomatik olarak hani alışveriş yapılan yer Amazon. Tabii onların her hamlesi bir şey ifade ediyor. Bizde anca yeni işte bir Amazon.com.tr o da ne kadar Amazon ne kadar hani N11 benzeri bir şey belli değil. O yüzden Amazon bu hizmetleri zaten Türkiye'ye sunmadığı için bizde bir şey ifade etmiyor ama dünyada yaptığı her hamle yankı getiriyor. Yansı sağlıyor.
Microsoft Huawei'ye yazılım satabilecekmiş.
Evet, toplu yazılım satma hakkı izni verdiler. Amerika yine işte Huawei'yi gevşetme, yasakları gevşetme şey kapsamında. Hani şey yapılmamış, ne yazılım satılacağının adı geçmemiş ama hani Microsoft da Huawei'ye herhalde OneNote satmak için bu yani, lisans falan çıkmamıştır. Tabii ki Windows için.
Adam laptop Office satamayacak için. Hani neredeyse.
Evet, Windows için, Office için tabii ki. Yani sonuçta işte her şey eskiye yavaş yavaş dönüyor. Taviz verile.
Evet.
Gördüler çünkü Huawei'yi işte öyle kestim attım diyeceğin şey değil. Artı tabii şu da var hani Microsoft dediğin işte Huawei'ye mal satıyor para kazanıyor. Intel dediğin işlemci chipset satıyor para kazanıyor. Onu bunu yasaklıyorum çalışmıyorum huysuz adam rolü oynarsın ama bu gelirler de gidiyor. Sonra Microsoft gelip bir noktada diyecek ki 20 bin kişi çıkartıyorum işten. Tam da seçim zamanı geliyor Amerika'da ya. Seçim. Intel gelecek diyecek ki 50 bin kişi çıkartıyorum. Şu kadar şeyim azaldı, iş hacmim azaldı. Ne yapacaksın? Tam da dediğim gibi seçim zamanı. İşte o yüzden durum hafif hafif eskiye getiriliyor.
Öyle. Centaur teknoloji. Dahili AI yardımcı işlemcisi içeren yeni işlemcilerini duyurmuş.
Evet. Yani bu VIA'nın satın aldığı bir firma. VIA mı desek ama o kısaltma zaten. Evet. Eskiler bilir. Neydi ya? Şey Apollo muydu?
Apollo.
Apollo yonga seti.
Doğru.
Bir de 4-in-1 driver'ı vardı onun.
He,
güncellenirdi. Apollo yonga seti falan, VT-233 falan bir şeyler, güney köprüleri zamanında bize hayatı zorlaştıran bir firmaydı.
Ya Apollo Pro.
Evet, chipsetleriyle bize tamamıyla hayatı zorlaştıran bir firmaydı. Onlar zamanında işlemci falan olayına da girdiler. İşte bu Centaur teknolojiyi aldılar bir yerden sonra. Devam ediyorlar. Bu adamlar şimdi yeni bir işlemci duyurdular. Diyorlar ki bizim işlemcimizin içinde yapay zeka koprosesörü, yardımcı işlemcisi var. O sayede diyor bizim işlemcimiz hem yapay zeka ile ilgili işleri normal diyor işlemciden çok daha hızlı yapıyor. Hem de diyor bu işleri yaparken normal işlemcinin işte alıştığın x86 çekirdeği diyelim işte. Tamam. Normal işlemci PC çekirdekleri boşta kalıyor. Onlar da diyor normal işlerini yapıyorlar. Süper bir çözüm diyor bizimki. Tabii hani böyle firmanın kendisi böyle duyurması normal. Asıl hayata ne kadar geçecek. Tabii ki bu evdeki bilgisayarına senin girmez. Bu daha çok sunucu tarafına konumlandırılacaktır. 4 kanal bellek erişimi var. O hoşuma gitti. Böyle bir şey hani hala varız dediler. Böyle bir duyuru yaptılar.
Evet.
Şu an içinde böyle bir işlemci daha yok.
WhatsApp'ta kritik bir güvenlik açığı bulundu ve kapatıldı. Bu da şey abi, hani bir MP4 dosyası yolluyorlar. Onunla birlikte içeriye giriyor adam.
Yazılım giriyor. Evet. Geçen ay halledilmiş zaten.
Halledilmiş. Sessiz sedasız duyurmadan kapatmışlar açığı. Evet. Güncel tutmakta fayda var.
Evet.
Disney Plus yayına başlar başlamaz birçok kişinin hesabı hacklendi ve satışa kondu. Şöyle bir şey abi bu. Şimdi Disney Plus girdi. Tabii şeyle çok iyi bir giriş yaptılar, Mandalorian. O kadar ki Disney Plus yok ya şimdi her yerde.
Herkes torrentten çekiyor.
Torrent kullanımı artmış gözüküyor istatistik olarak. O yüzden şöyle, şunu denemiş hackerlar, bu hesapları çalanlar. Daha önce senin mesela başka bir hesabını çalmış adam. Bu aynısını kullanır diye Disney'e login olmaya çalışmışlar.
Çok akıllıca.
Ve olmuş. Hani çok bir sürü akıllıca. İnsan anında kaptırmış, evet, hesaplarını.
Çok akıllıca.
Ve o hesaplar birkaç dakika sonra bu işte tekin olmayan yerlerde satışa çıkmış.
Çok akıllıca. Söylenecek bir şey yok. Demek ki iki aşamalı güvenlikte ya yok ya da oldu. Adı neydi?
Yoktur herhalde.
Ya yok ya da
açmadı.
O şey değil, hesap default açmadı. Değil, varsayılan olarak açık değil. Çok akıllıca işte iki tane klasik, artık herkesin çok sıkıldığı ama tabii ki uygulamadığı güvenlik öğüdüne olay geliyor. Aynı şifreyi kullanmayacaksın. Bir de arada sırada değiştireceksin. Hı-hı. Aynı şifreyi kullanmasan bile değiştireceksin arada sırada. Çok zor biliyorum. Herkesin kafasında şu anda 50 tane şifre var, 100 tane şifre var, 100 tane kullanıcı adı var. Biliyorum. Ama mecbursunuz. Hani hayat böyle.
Evet.
Mecbursunuz.
Sen izledin mi diziyi bu arada?
Yok.
İzlemedim mi?
Ama torrentten download ettim. Çünkü başka nereden izleyeceğim?
Yok.
Mecburum. Bir hafta sonu. Biraz biriksin. Ben çünkü o bir dizilerin şeyini böyle her hafta yayınlandı, filanca bölümü çıktı falan takip etmek benim üzerimde büyük bir gerilim yaratıyor. Ben o stresi yaşamak istemediğimden bitsin öyle izleyeyim. Yani hepsini indireceksem öyle indireyim. Ya da işte Netflix'te falan da olsa oturayım izleyeyim. Öyle seviyorum. Hepsini bir günde izlemesem bile o kadar saat yok. Çok geliyor. O tek tek takip etme şeyi beni yoruyor.
Doğru.
İzleriz. Star Wars. Birilerine lazer sıkıyor şey. Bir de ne bebek Yoda çıktı şimdi.
Evet. O
kundakta mı ne böyle bezde.
Önüne geçti zaten.
Öyle bir şey çıktı. Güzeldir herhalde, bilmiyorum.
Twitter kullanıcıları telefon numarası olmadan da ikili güvenlik sistemi kullanabilecekmiş.
Evet, ama web Twitter için. Browser'dan girdiğin Twitter için böyle bir olanak gelmiş. Eskiden mutlaka telefon istiyordu. Şimdi herhalde e-mail ile. Valla bu ikili güvenlik, yani cep telefonunuza şifrenizi girdikten sonra bir de üzerine cep telefonunuza ek bir kod yollayan ya da telefonunuzda kodu oluşturtan sistem varsa kullanın. Her uygulama, hani her şeyde yok. Olanların hepsinde kullanın. %100 o bile güven değil ama çok iyi. Hani en azından böyle filancanın şifreleri ortalığa saçıldı falan durumlarında siz dert etmezsiniz.
Doğru. Google Stadia hayata geçti ama ilk izlenimler olumsuz.
Felaket.
Bu arada Stadia hayata geçti ama Türkiye'de açık değil.
Tabii ki yok. Stadia tamamıyla felaket olarak hayata geçti. Çok olumsuz. Deli gibi. Görüntü çamur gibi. Öyle. Hani sıkıştırmadan ötürü görüntü kötü. 4K denen çoğu şeyin 4K olmadığı değil. Anlaşıldı. 1080p olup da 4K gösterildiği anlaşıldı. Hem kontrolde gecikme, hem seste gecikme. Saniyeye varan ölçüde seste gecikme şikayetleri var. Ve bu şikayetleri yapanlar bizim gibi işte ADSL 10 megabitle bağlananlar değil. Amerika'da geniş band bağlanan insanlar. Yani bağlantı değil sorun. Zaten bir bağlantıyı muayene ediyor. Kötüyse bağlatmıyor zaten seni. Buna rağmen yorumlar felaket. Üstelik Stadia oyunu zaten sana satan falan garip bir sistem.
Evet.
Zaten fiyatlandırması bir garip. Bir hafta önce, iki hafta önce bir Stadia'ya oyun diye geliştiren bir oyun geliştirici diyordu ki ya biz güvenmiyoruz, Google bunu iki gün sonra sıkılır kapatır gider falan diyordu. Teknoseyir'de konu yapılmıştı, edilmişti. Acaba bu adam bir şey mi biliyordu? Bu böyle olacağını mı biliyordu? Şu an için ilk hafta çok olumsuz.
Öyle.
İlk hafta çok olumsuz. Hiçbir şeyi tam olmamış. Buna rağmen niye başlar? Ne aceleleri vardı da bunu pişmeden insanlığın önüne koydular bilmiyorum. Evet. Hiçbir şey olmamış.
Ve hani söz verilen bazı özellikler zaten yokmuş. Orada.
Yok. Hiçbir şey olmamış. Biz tabii seyirciyiz. Bizde zaten yok. Kenardan bakıyoruz biz.
Evet. Yani olmadığı için de bir şikayetimiz yok bu arada hani baktığın zaman. Sadece deneyemediğimiz için şikayetçiyiz teknoloji anlamında.
Evet. Biz zamanında OnLive'ı bakmıştık. Hmm. Herhalde ilk bakan da Türkiye'de hani konu eden biz olmuşuzdur. Evet. Daha sonra da benzer teknolojileri hep takip ettik, ilgilendik. Yani hepsinde bir geleceğe yönelik bir umut vardı ama şu an için hele Türkiye'den olunca uzakta oluyorsun. Şu an için bizim için bir şey ifade etmiyor diyorduk. Devam ediyor aynı senaryo. Evet. Bir değişiklik yok.
Amazon da kendi oyun servisini açabilir diye bir haber yapmıştı Verge. Oradaki yani iş ilanlarını falan takip ediyorlar ya böyle şeyleri evet. bulmak için. Amazon da o işe gidecek gibi bir izlenim elde etmişler. O niye girmesin Amazon?
Niye girmesin?
Yani her türlü altyapısı var adamın yani.
Bakalım şimdi geçen hafta Xbox etkinliğinde Microsoft dedi ki biz öyle size yeni para harcatmayacağız. Çünkü Google'da bir de kontrolcüsü gerekiyor onun. Bir de Chromecast mı gerekiyor? Evet. Ya da Chromecast'ı onu, veriyor mu bilmiyorum artık.
Bir tanesini de veriyor onu.
Bir sonuçta bir 50 dolar mı ne bir masrafı var. Microsoft onlara taş attı. Biz Microsoft aynı şeyi yapıyor, hazırlıyor. Biz para harcatmayacağız ekstradan dedi. Ama tabii onu kastettiği de seni bir ilk Xbox kullanıcısı olarak sana para harcatmayacağız diyor. Kontrolcü lazım sonuçta.
Tabii ki.
Ya da şöyle hani belki ekrandan kontrol olanağı verse bile onu kimse istemez. Abi, ben de istemem.
Şeyde diyor PlayStation 4 kumandasını da destekleyeceğim
onu
diyor.
Onu da destekleyeceğim. Bluetooth kumandaları destekleyeceğim diyor. Kapışacaklar işte.
Evet. Yeni Half-Life oyunu duyuruldu ama bu hep herkesin beklediği Half-Life 3 değil. VR versiyonu.
Evet.
Alex. Mart 2020'de gelecek. Komple VR için çıkacak bu oyun. Şu anda hani başka türlü versiyonu yok evet. gözüküyor. Şey demiyorlar. Yani özellikle üstünde basa basa söylemişler. Bu diyorlar teknoloji demosu falan değil. Oyun. Half-Life'dan sonra Half-Life 2 arasında geçen. Half-Life 2 kadar uzun bir oyun. Kendi başına.
Ve VR.
Ama VR evet. Peki. Bakalım nasıl olacak. Ve hani mevcut olan VR teknolojilerin hepsinde çalışıyor.
İyi, güzel bir şey. Deneriz. Tabii insanların beklentisi bu olmadığı için pek heyecanlanmadılar.
Evet.
VR zaten kaç kişi de var donanım tartışılır.
Pahalı abi, çok pahalı.
Evet.
Bir tane tek oyun için o şeye girecek misin yatırıma?
Girmeyeceğim tabii. Çok yani, çok pahalı bir oyun olur.
Çok pahalı oyun olur evet. Fortnite DirectX 12 desteğine kavuştu.
Evet, DirectX 12 ile her şey güzel olacakmış. Tamamıyla olumlu. Firma tabii bunu söylüyor. Her şey olumlu. Daha hızlı, daha kare hızındaki değişimler daha az. Artı ileride de diyorlar DirectX 12'nin getirdiği başka özellikleri oyuna ekleyeceğiz. Ne diyelim? Hani dün söylenecek bir şey yok. Belki daha çok konuşulması gereken şey DirectX 12 çıkalı ne kadar zaman oldu. Daha oyunlara yeni ekleniyor işte haber oluyor DirectX 12 eklendi diye. Bir de ötesi yok. Eskiden böyle Microsoft falan oyun Nvidia, Ati ya da AMD bu konularda konuşurdu işte DirectX 12 ile şu geliyor, DirectX 10 ile şunlar geliyor falan filan. 12'de kaldı olay. Grafik şey teknolojisinin gelişmesi 12'de durdu gibi.
Evet.
Daha doğrusu herhalde 12 daha tam kullanılmadığı için daha üzerine zorlamanın anlamı yok.
Öyle. Evet. Bu kadar gözüküyor yani tabii.
Bu hafta böyle. Bu haftaki içerik böyle. Şey yapmış olalım. Bir belki başta söylemek lazımdı. Geçen hafta ben atladım.
Ne o ya?
Bir 15 gün önce bir Telpa Concordato talebi duyurusu olmuştu. Bizde hani General Mobile onların markası. Ne kadar bağlantılı demiştik. Onlar aradılar. Dediler ki bizim yani General Mobile'la dediler hiçbir şey yok. General Mobile üretimine, faaliyetine devam ediyor dediler. O dediler Telpa'nın ayrı bir meselesi. Biz de duyurmuş olalım. Hı-hı. Duyurmuş olalım.
Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz. Müzik